Ayrım 2.
Aynı teori bireyden topluma giden çizgide farklı gruplar için de geçerli. Çok basite indirgersek, birey irrasyonel davrandığında kendine zarar verir ve konu büyük ölçüde psikolojisinin ilgi alanına girer. Ama kamu, sendika, bürokrasi veya diğer kolektif gruplar rasyoneliteyi kaybettiklerinde konu psikolojiden çok sonuçları bakımından sosyolojinin veya analitik çözümler anlamında ekonominin ilgi alanına giriyor. Çıkan sorunlar büyük oranda da diyalog eksikliğinden kaynaklanıyor. Kahneman görüşlerini açıklarken iki alandan bol örnek seçiyor. Borsa ve kumar. İhtimal hesaplarının en çok kullanıldığı ve kazanma hırsının opportunistçe sergilendiği iki alan bu. Haliyle her bilim adamı gibi istatistiğin verilerinde de sıkça başvurarak. Üniversite son sınıfta hayata atılma noktasındaki gençlere Kahneman soruyor. İleriki dönemde başınıza başarı, makam, para, mutluluk gibi iyi şeyler mi yoksa alkol, boşanma, iflas gibi kötü şeyler mi gelecek? Soru cevaplandıktan sonra aynısı bir arkadaşınızın değerlendirilmesi için tekrar soruluyor. İnsanlar kendileri için iyimser, başkaları için kötümser bir kanaat sergiliyorlar. Her kanaatin kararı etkileyen bir süreç olduğu unutulmamalı. Son sınıf öğrencileri kendileri için kötü bir sonuç beklemezken mukadder sonuçlardan daha fazlasını arkadaşları için öngörmektedirler. Hayatta pek çok kesimde görüldüğü gibi düşüncelerde de ön yargılar var. İnsanlar kendi becerilerini abartıyor. Araba kullanmada ilk mi son mu %10 içindesiniz sorusunun cevabında bunu bulabilirsiniz. Benzeri bir sonuç KOBİ'lerin kuruluşunda da görülebilir. Amerika'da küçük şirketlerin %70'i ilk 5 yılda batmış oluyor veya kapanıyor. Yeni iş kuranlara sorulduğunda hepsi benim başıma bu gelmez diye kestirip atıyor. Başkası seninki gibi bir iş kursa başarısı ne olur şeklinde tekrar edilince cevap %60 ancak başarılı olur şeklinde çıkıyor. Amerika'da Terry adlı bir borsacı 8000 yatırımcının kararlarını irdelemiş, sonuçlar çıkarmış. İnsanların alım-satım kararlarına şu soruyla yaklaşıyor. Niye o hisseyi satıp bu hisseyi alırlar? Onların sattıkları hisselerin bir yıl sonraki fiyatlarını buluyor, sattığı hisse bir yıl sonra %1.6 daha iyi durumda. Aynı yatırımcılar arasında kadın ve erkeklerin satın alma verilerini de inceliyor. Terry kadınların daha başarılı olduklarını görüyor. Bunu kadınların aklına daha sivri fikirlerin gelmemesiyle birlikte daha az işlem yapmalarının da etkilediğini buluyor. Kahneman bir de konunun sunum şekliyle de ilgili bir örnek veriyor. Markette etler %90 yağsız diye satılıyor ama %10 yağlı diye etikete bilgi konulunca etler satılmıyor. Kararda bakış açısı ve ön yargılar etkili. Bakış açısı, ihtimaller ve iyi niyet üzerine Bernard Shaw'dan fıkra tadında bir anekdot aktarılıyor. Bir davette alımlı bir hanım Bernard Shaw'a yaklaşır. 3-5 laftan sonra niyetini belli eder. Üstad, gelin evlenelim. Benim gibi güzel, sizin gibi akıllı çocuklarımız olur. Yakışıklılıktan nasipsiz Shaw hemen lafı yapıştırır. Ya benim gibi çirkin, sizin gibi aptal olursa ne olacak halimiz? Kararda ihtimal hesapları önemli ama ön yargılarda etken. Piyango hurafeleri. Yazı tura atma iddiasında tek atışta bilirsen $100 alırsın diye teklifte bulunursan ihtimal ki kabul edilmeyecektir. Ancak 10 atışta topla bilme derecesinde teklifinizi yenilerseniz kabul edilme artacak, iddiaya girilecektir. Aradaki fark tutturabilme ihtimalinin %50'den aşağıya inmesi ve 10 kere rakamıyla ön yargı oluşmasıdır. Milli Piyango ve Loto'da katılımın fazlalığının nedeni yazı turanın daha fazla tekrarından başka bir şey değil. Dahası tek atışlık yazı turada bilme ihtimali daha yüksektir. Profesör Doktor Deniz Gökçe durumu Kahneman'ın teorisine atıfta bulunarak piyango hurafeleri olarak yorumluyor. Klasik ekonomide insanların seçimleri hakkında eldeki veriler ve tercihler doğrultusunda sistematik bir yaklaşım vardır. Kahneman ve çalışma arkadaşları ise söz konusu insan olunca seçimlerin pek de rasyonel olmadığı kanaatinde. İşte Kahneman'ın 1981 tarihli makalesinden bir örnek. 152 kişilik bir öğrenci grubunun önüne 600 farazi hasta hakkında seçmeleri için iki tercih verilmiş. AA tümüne X ilacını verilirse 200 kişi kesinlikle kurtulacak. BB tümüne Y ilacı verilirse 3'te 1 ihtimalle hepsi kurtulacak ama 3'te 2 ihtimalle hepsi ölecek. Sonuç, öğrencilerin %72'si X ilacını seçmiş. Takip eden deneyde 155 kişilik diğer bir öğrenci grubunun önüne 600 farazi hasta hakkında seçmeleri için iki tercih verilmiş. A tümüne X ilacı verilirse 400 kişi kesinlikle ölecek. B tümüne Y ilacı verilirse 3'te 1 ihtimalle kimse ölmeyecek. Sonuç, öğrencilerin sadece %22'si X ilacını seçmiş. İşte bu basit deney dahi insanların karar mekanizmalarında rasyonel düşünmediğini, en azından kesin kayıp ya da kesin kazançların seçimleri temelinden etkilediğini ortaya koyuyor. İşte karar teorisinin oyun alanı. Kahneman, karar verme sürecinin önceki deneyimlerden kaynaklanan ön yargılar, algısal hatalar ve duygular tarafından etkilendiğini anlattı. İnsanların kusursuz karar veremeyeceklerini, dünyada her zaman belirsizlikler bulunabileceğini ifade eden Kahneman, psikolojik açıdan kararları etkileyen iyimserlik ön yargısı, kaybetmekten korkmak ve küçük çaplı düşünmek olarak nitelediği üç ana unsura değindi. Aşırı iyimserlikle cesur tahminlerde bulunmanın, gereğinden fazla özgüvenle hareket etmenin, olasılıkları doğru değerlendirmemenin, kısa vadeli yaklaşımın ve geniş perspektiften bakamamanın yatırımcıları bekleyen tuzaklar olduğunu belirten Kahneman, araştırmaların ortaya koyduğu şu sonuçlara değindi. Bireyler yatırım kararlarını verirken uzun vadeli bir bakışla servetlerini artırma üzerine değil, kısa vadeli bir bakışla kazanç kayıp yaklaşımına göre hareket ediyor. Bu durum riskten kaçınmayı ve kısa vadeli kazançlarla yetinmeyi beraberinde getiriyor. Ayrıca yatırım kararlarını alırken sadece en etkili ve ilk akla gelen etkenleri değil, mümkün olabilecek tüm etkenleri dikkate alacak bir perspektife sahip olmak gerekiyor. Kaybetmekten korkmak da optimal karar almayı engelliyor. Miyop bakış açısı ile küçük çaplı düşünmek de karar almayı olumsuz etkiliyor. Yapılan bir araştırmada bireylerden belirli bir tarihte borsada endeksin en fazla ne kadar yükselebileceğinin tahmin etmeleri isteniyor. Tahminlerinin tutacağından emin olduklarını söyleyen %90'lık grubun %20'sinin tahminleri yanlış çıkıyor. Bu durum sadece borsayla ilgili tahminlerde geçerli değil. Pek çok konuda bireyler aşırı özgüvenle ve kendilerinden oldukça emin hareket etmelerine rağmen her an kötü sürprizlerle karşılaşabileceklerini göz ardı ediyor. Daniel Kahneman, piyasada ve iş dünyasında insan davranışları konusunda şu saptamaları yaptı. İnsanlarda tutarlı bir tarafgirlik var. Yani kendi hareketleri konusunda çok iyimserler. İyi şeyler başka insanlardan daha çok benim başıma gelir diye düşünüyorlar. Demek ki kendileri için ön yargılılar. Ön yargı daima iyimserliği doğurur. İnsanlar kendi becerilerini abartıyor. İnsanlar kendilerini diğerlerinden farklı görür. Bunun bir nedeni olmaz. Oysa insanların yarısı vasatın üstündeyse yarısı altındadır. Ancak %15'i bunun farkındadır. İnsanlar kontrolü kendi elinde sanıyor. Bu ekonomik olayların pek çoğunda etkilidir. Başarı ihtimalini düşünürken insanlar rakiplerinin yaptıklarını küçümserler. İnsanlar kendini geminin kaptanı gibi görüyor ama olası bir fırtınanın etkisini unutuyor. Kapitalizmin motorlarından biri iyimserliktir. Birçok insan başarılı olma hevesiyle yeni işlere giriyor. Ama insanlar ne gibi risklerin altındalar farkında değiller. Araştırmalara göre genellikle KOBİ'leri incelerler. Bunların %70'i 5 sene içinde batar ama yeni iş kuranlar bu benim başıma gelmez diye düşünürler. Finans piyasalarında iş yapan insanlar kendilerine vasatın üstünde görüyor. Esas olarak herkesin elinde aynı bilgiler var. Öyleyse sen niye daha iyi yaptığını düşünüyorsun? Aşırı özgüven pahalıya patlayan bir şey. Karar teorisine dönersek günümüzde popüler uygulamalarından diğerleri de yapay zeka, ajan teknolojileri, uyarlanır sistemler ve kavram bilim. Bunlardan özellikle ajanlara dayalı sistemler otonomluk ya da uyarlanırlık kazanabilmek için karar teorisine ihtiyaç duyuyorlar. Bu sistemlerin planlama aşaması karar teorisi prensipleri ile düzenleniyor. Amaç ise özellikle belirsizlik içeren koşullarda bu sistemlerin hedefleri yönünde en doğru kararları verebilmeleri. Bütün dünya son aylarda Amerika'nın savaş kararlarını tartışıyor. Afganistan'a, Libya'ya, Sudan'a olan müdahalelerini tartıştığı gibi. Amerika'nın terörist iki pilotu sakladığı gerekçesiyle Libya'yı bombaladığı günlerde Üzeyir Garih bir anısını anlatmıştı. Washington'da bir senatörle kahvaltıda buluşuyor. Yanında bir danışmanlık şirketinin uzmanı da var. Konu Amerika'nın Libya'ya müdahalesine geliyor. Garih, nasıl oluyor da böyle agresif bir kararı alabiliyorsunuz? Bunun sonuçlarından çekinmiyor musunuz? Şeklinde olaya yaklaşıyor. Senatör soruyu beğeniyor. Bu alandaki çalışmalardan bahsediyor. Amerika'nın bir yazılım programı oluşturduğunu ve bu yazılım sayesinde en geç 1,5 günde en sağlıklı kararı alabildiklerini, halbuki herhangi bir devletin en erken benzeri bir kararı 1,5 ayda alabileceğini belirtiyor. Muhtemel bütün inputlar programda hazır bulunduruluyor ve her ihtimale karşı yeni bir çözüm sunuyor program. Ancak böyle bir programın oluşturulmasının onlarca yıl aldığını ve yüzlerce uzmanın emeğiyle oluşturulduğunu da eklemeden edemiyor. Anekdottaki programın başvurduğu kaynağın karar teorisi prensiplerine dayandığından şüphe yok. Peki böyle bir yazılım uzun vadeli sağlıklı kararlar veriyor mu? Sanmıyorum. Aksi takdirde böyle bir sonuç okuyucu elde eden iradeden sonra başbakanların yöneticilikten ayrılması düşünülür mü? Ki bu olaydan beri Amerika'da 3 başkan değişti. Son seçimlerde Florida'da komik denilebilecek bir seçim yaşanmazdı. Daniel Kahneman'ın bir psikoloji profesörü olması şaşırtıcı olmuyor. Aynı zamanda matematik derecesi de olan Kahneman, tesadüf o ki oyun teorisi çalışmaları ile 1994'te Nobel ödüllü alan meşhur matematikçi John Nash ile aynı okuldan Princeton Üniversitesi Kahneman'la ilgili bir başka tespitle de işin teorik kısmını ders kitaplarına havale edip kişisel gelişim alanında yazı ve eğitimleriyle tanınan Melih Arat'ın bir makalesiyle ayrı bir bakış açısı kazandıralım. Karar alma kursu. Hakan, bildiğin iyi bir karar alma kursu var mı? Ne kursu? Karar alma mı? Hayır, böyle bir kurs bilmiyorum. Karar alma konusunda sorunun mu var? Elbette var. Sadece benim değil, bütün kadınların sorunu var. Nedenmiş o? Erkeklerle kadınlar arasında niçin böyle bir ayrım yapıyorsun? Kadınlarla erkekler dünyayı kendi kafaları içinden gördüklerinden birbirlerinin yaşamlarındaki farkları bilmiyorlar. Bir kadın bir eylem yapabilmek için binlerce alternatifi çoğu zamanda uygulama senaryolarıyla birlikte değerlendirir. Ne yani? Erkek için aynısı geçerli değil mi? Değil. Bir kadın durmadan oraya gitmeli miyim, onunla konuşmalı mıyım, o giysiyi giymeli miyim, o yiyeceği yemeli miyim, o saate kadar kalmalı mıyım ve bunun gibi yüzlerce soruyla aklını meşgul eder durur. Hiçbir şey anlamadım. Benim hem cinsim erkekler böyle yapmıyor mu? Gerçi ben bu tür şeyleri pek fazla düşünmüyorum ama gerçekten düşünmüyor muyum acaba? Hakan'cığım, düşünmüyorsunuz. Sizin karar alma probleminiz neredeyse hiç yok. Siz erkeklerin kafasında gidelim mi, gitmeyelim mi diye bir soru yok. Her zaman gidelim ya da gitmeyelim diye bir netlik var. Ne yapıp ne yapmayacağınız çok belli. Kadın içinse böyle değil. Kadınlar eylemlerinin sonuçlarını da hesaplamak zorunda. Herhangi bir eylemi yapacak olursan bunun sonunda neler olur, kim ne düşünür hesaplamak gerekiyor. Bu da kadının kafasını meşgul ediyor. Kadını vesvese içine sokuyor. Ayperi, hala anlamadım. Niçin kadınların eylemlerinin sonuçlarını hesaplaması gerekiyor da erkeklerin gerekmiyor? Erkeklerin de karar alma sorunları var, tıpkı kadınlar gibi. Hakancığım, pek öyle değil. Sosyal dünyada hemen her şeye cinsel anlamlar yüklenmiş durumda. Yemeğe gitmek dolaylı da olsa bir cinsel anlam içeriyor. Giydiğin kıyafet dolaylı da olsa bir cinsel anlam içeriyor. Konuştuğun kişi, konuştuğun konu, konuşma tarzın dolaylı da olsa bir cinsel anlam içeriyor. Dikkatlice düşünecek olursan yaşamın neredeyse yarısından fazlası dolaylı olarak cinsel anlam yüklenmiş eylemlerle dolu. Yok yahu, hiç de öyle değil. Doğru söylüyorsun. Erkekler için hiç öyle değil. Örneğin Amerika'da bir erkek yalnız başına bir bara giderse susamıştır. Bir kadın yalnız başına böyle bir bara giderse aranıyordur diye algılanır. Erkekler için herhangi bir kararın başka kafalarda cinsel göndermeli olarak yorumlanma ihtimali çok daha az. Dolayısıyla erkekler günlük yaşamlarında karar almakta çok daha özgür ve hızlı. Bir şeyi yapmayı aklından geçiriyor ve yapıyor. Kadının durumu böyle değil. Kadın düşünmek zorunda. Kadın bir eylemi yapacak olursa sonuçları ne olacak diye düşünmek zorunda. Sürekli bunu yaşamak, sürekli karar alternatifleriyle boğuşmak insanın masum kişisel isteklerini toplumun koşullanmış algılamaları karşısında uygulamaya sokup sokmamak konusunda tereddüt geçirmek çok zor bir şey. Onun için bir karar alma kursu istiyorsun. Daha hızlı ve daha doğru kararlar alabilmek için. Bence bu tür bir kurs çok işe yaramaz. Kadınların erkekler gibi özgürce, rahatça, hızlıca karar alabilmeleri yine kadınlara ve erkeklere bağlı. Eğer toplum çevresindeki kadınların eylemlerini durmadan bir cinsel gönderme fikriyle ilişkilendirmeye çalışmazsa, kadınlar da onu bunu yapayım derken aman beni nasıl anlarlar, yanlış anlamazlar inşallah diye endişelenip durmaz. Öyle ama ben toplumun genel anlayışını değiştiremem. İnsan sadece kendini değiştirebilir. İşte onun için karar alma kursuna gitmek istiyorum ya da başka bir çözüme ihtiyacım var. Bence sen bunu yaz ve bir gazetede yayımla ki bunu herkes öğrensin. Bir teoriyi ancak bu kadar rahat şekilde anlatmayı Melih Arat yapabilirdi. Böcek spreyinin konumuzla ne ilgisi var? Beyni tanıma noktasında tıp uzmanlarına müracaat ederseniz iki sonuç karşınıza çıkar. Beynin fonksiyonları üzerine pek çok kitap yazmış olan Tony Buzan ile gelmiş geçmiş en büyük beyin cerrahı kabul edilen ve bugüne kadar 3000'i aşkın beyin uzmanı yetiştirmiş olan Profesör Doktor M. Gazi Yaşargil beyindeki damar ve bölmelerin %30'una at koymuş biri. Konumuz beynin fiziki yapısını tanımak değil. Ayrıca Tony Buzan'ın sağ lob ve sol lobuyla da açıklayabilirsiniz. Sağlıklı yorum yapılabilir ama bu karar süreçlerini açıklamaya yetmez. Karar sürecinde beynin fonksiyonlarına yönelik farklı bir bakış açısını internetteki en önemli arama motoru Yahoo'nun CEO'su Timothy Kogle'den aktaralım. Bu örnek karar mekanizmasında psikolojinin ötesinde kimya biliminin de önemli katkılarının olduğunun bir işareti. Böcek zehirinin marifetlerini Motorola'da danışmanlık yapan, aynı zamanda bir nörokimyacı olan birinden uzun zaman önce öğrendim. Bu kişi hayatını beynin yapısına öğrenmeye, sinir sisteminin çalışma ilkelerini araştırmaya adamıştı. İnsanların saatler boyu harıl harıl çalıştığı sorunlu bir şirketi toparlama işiyle uğraşırken bana böcek spreyinin etkilerini anlattı. Klasik böcek spreyi, beynin sinir iletimlerini kesme işlevini durdurur. Beyniniz çalış komutunu verdiğinde bedeniniz kimyasal sinir iletileri gönderir. Bu komutu durdurmak için başta molekül dizilerinin çalış iletilerini bastırmak üzere salgılanması gerekir. Böylece sinir iletimleri kesilir. Klasik böcek spreyi, bu bastırıcı moleküllerin salgılanmalarını durdurma esasına göre tasarlanmıştır. Böylece bir sinir iletisi harekete geçtikten sonra durdurulamaz. Üzerine böcek spreyi sıkılmış bir böceği incelerseniz onun uzuvlarının sürekli oynadığını ve sonunda ya oksijensizlikten ya da besinsizlikten öldüğünü görebilirsiniz. Ortada aşırı enformasyon olduğu ve bu enformasyonu anlamdıracak anlaşılır bir harita bulunmadığı zamanlarda insanlarla organizasyonlarda da aynı sendrom görülebilir. Böyle bir durumla karşılaştıklarında sonunda kendilerini tıpkı böcek spreyinin etkisiyle ölmekte olan bir böcek gibi uyarımın önem sıralamasını yapamaksızın sürekli uyarı halinde bulurlar. Yahoo'yu anti-böcek spreyi, enformasyon fazlalığından kurtulmanın, gerçek enformasyon ihtiyaçlarının belirlenmesinin ve ihtiyaç duyulan enformasyonun elde edilmesinin rasyonel bir yolu olarak görüyoruz.